Ayrım 30.
Dünya ihtilali edebiyat devri sona erdi. Araştırmalar, kalkınma planları, üretimi arttırmak, randımanları yükseltmek, tekniğe sahip olmak ve benzerleri. Böylece dünya ihtilali sloganı artık arka planda kaldı. Dipnot, 1. 5 yıllık plan 1927'de tatbike kondu. Halbuki Ruslar doğru veya yanlış kendilerini hiçbir zaman yalnız Rus topraklarının çerçevesi içinde saymazlar. Daha geçen yüzyıldan beri nice aydınlar Rusya'yı bir Ör-Azya memleketi ve Rusları Öz-Azyen bir toplum olarak aldılar. Aslında büyük Rus şovenizmi denilen zihniyet de bundan başka bir şey değildi. Unutmamalı ki hayatının sonlarında Dostoyevski bile bu şovenizme kendisini kaptırdı. Ancak Ruslar büyük Rus şovenizminin bu inkişafına rağmen kendilerini üstün ırk formülünden ziyade geniş saha heyecanına vermişlerdi. Bunun içindir ki Ör-Azya jeopolitiği onlara daima çekici göründü. Onlar için Ör-Azya bir Avrupa ve Asya birliğidir. Yani bu fikirde olanlar için Rusya ne yalnız Avrupa ne de yalnız Asya memleketidir. Her ikisinin birleşimidir. Avrupa Asya'nın sadece bir parçası, batıya doğru uzanışıdır. Asıl olan Asya'dır. Ör-Azyen millet deyince Rus şovenizmi bu kavramın içinde bir üstün ırktan ziyade oldukça hoşgörülü bir ırk mihveri etrafında bir ırklar karışımını tasavvur eder. İktisadi ve siyasi sebeplerle cereyan eden iç yayılmalar, isteyerek veya istemeyerek düzenlenen göçler, nüfus karıştırmaları, ırki koyuluğu sulandırmak için yapılan planlı yerleştirmeler bu gaye için doğru sayılır. Dipnot: Bugün Asya Rusyası'nda ve bilhassa Sibirya'da cereyan eden iskan ve nüfuslandırma hareketleri bu bakımdan dikkate değer usuller göstermektedir. Zaten Rus ruhu Avrupalı olmaktan ziyade Asyalı vasıflar taşır. Asya ruhu ile kolayca bağdaşır. Mistisizm, Rus ruhunun Amerikalıların zerrece anlamadığı ve değerlendirmediği Asya mistisizmi, Rus, hatta komünist Rus için bir müşterek ruh yapısıdır. Bugünkü Rus insanında bu mistisizm bir bakışta çok geri itilmiş gibi görünür. Fakat onun sert materyalizminde hakim olan ruh gene de mistik bir ruhtur. Öncülük fikrine, teknikte üstünlük fikrine, dünya ve feza ölçüsünde üstünlük fikirlerine, bugünkü Rus'un inanış ve bağlanışında hakim olan heyecan bunun ifadesi olsa gerektir. Garip bir sırrilik dünkü Rusya gibi bugünkü Rus cemaatinin de ruhi vasfı olarak göze çarpmaktadır. Rus'un ve Rus komünizminin yabancılar tarafından anlaşılamayan temel unsuru budur. Gerçi Rus liderleri bu ruh heyecanlarında standart bir vasıf ararlar. Nitekim bugünkü Rus toplumunda bir taraftan da diğer bir temel akım olarak geliştiği görülen bireyciliğe, yaşayışta, sanatta, fikirde, her gün kendisini gösteren bireysel eğilimlere şiddetle cephe alırlar. Ama öyle görünüyor ki bugün liderlerin Rusya'da en az muvaffak oldukları mücadele, ferdin bireysel eğilimlerin aleyhinde yürütülen mücadele olsa gerektir. Çünkü standart adam topluma hiçbir zaman ebedi olarak hakim olmamaktadır. Hülasa 1923'te Almanya'da ihtilalin olmayışı ve bu suretle Avrupa ihtilali yolunun kapanışı, Çin'de olayların evvela Milli Kurtuluş Hareketi lehine gelişmesi dünyanın kaderinde bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra işlerin neticesi yalnız Rusya'daki sosyalist kalkınma hareketi ile Batı'da ve özellikle Amerika'daki süper kapitalizm arasındaki gelişme yarışının temposuna, yani sadece teknik meseleye bağlı kaldı. Bunun ise romantik bir dünya ihtilali davasıyla hiçbir ilgisi yoktu. Artık ihtilalcinin yerini teknokrat alacaktı. Öyle de oldu. Dipnot: Bugün Rusya'da ve zirvede zaman zaman cereyan eden siyasi çekişmelerin manası, öyle görünüyor ki politikacının politikacıyı, yani sadece politika mektebinden yetişen eski kadronun kendi kendini tasfiyesi olsa gerektir. Bu mücadelede eski kadro artık tamamen yıpranmış, hatta tükenmişti. Şimdi onun ayakta kalan son mümessillerinin arkasında kuvvetli bir teknokrasi, aynı tekniği bilen ve elinde tutanlar kadrosu eski neslin son döküntülerini de tasfiye ederek kendi devrini açmak mücadelesine girişmiş görünmektedir. Hatta bu mücadele kazanılmıştır bile. Bu netice Rusya'da ihtilalcilikle geçinen aydınlar kadar Rusya dışındaki komünist aydınların ve bunların temsil ettikleri akımların da kaderini tayin etti. Bu suretle 1919 tipi ihtilalciyle beraber 1919 ihtilalinin havası da tarihe karışıyordu. Bundan sonra sosyalizm, eğer harp ve istilayı saymazsak, ancak onu doğurabilecek ve yaşatabilecek alametler gösteren, mesela İtalya ve Fransa memleketler için ve o da bir milli ve dahili siyaset meselesi olarak gelişecekti. Hatta bu memleketlerin bile imkanları bakımından Rusya ile mukayese edilecek tarafları yoktu. yahut da iktisaden az gelişmiş memleketlerde ve kendi şartlarına göre gelişecek bir memleketçi sosyalizm tipi, az gelişmiş memleketlerde dünya sosyalist hareketine yeni unsurlar getirecekti. Hülasa Rusya'nın yeni efendileri Avrupa inkılabı ve o yoldan bir dünya ihtilali tarihe karıştıktan sonra Eurasyen jeopolitiği bir büyük saha anlayışı olarak yadırgamadan benimsediler. Bu sahayı kendileri için vaat olunmuş ülke saydılar. Rus tarihinin, Rus sanat ve edebiyatının izah edebileceği bu kompleks Batı alemi için daima anlaşılamayan bir sır olarak kaldı. Ama anlaşılması gereken bir sır. Şimdi kendi hikayeme dönebilirim. Rusya'da nihayet Lenin'in ölümü ve Stalin'in süratle vaziyete hakim olarak Ortodoks Marksizmin yerine revizyonist bir devlet siyasetini koyuşu, hayatta kalan liderler arasında kanlı bir ölüm kalım savaşını geliştirdi. Netice gerçek Marksistlerin ve ümitlerini dünya ihtilaline bağlayan aydın kadronun tasfiyesi oldu. İnkılap hareketi topyekün bir yapıcılık ve kalkınma davasına döndü. İnkılap heyecanı totaliter bir disiplin şeklini aldı. Arada istenilen zamanı kazanmak için de kapitalist memleketlerle yan yana ve barış içinde yaşayış gibi sosyalizmin yalnız bir memlekette tesisi mümkündür gibi sloganlar dış memleketlere karşı bir stratejik uygulama alanı buldu. Ta Hitler'le ittifaka varıncaya kadar. Gerçi Rusya daima yayılıcı kaldı fakat bu ekspansiyonda ideolojik unsur arka plana itildi. Coğrafi faktör ve fırsat çıktıkça teritoryal yayılış ön plana geçti. Rusya'da ihtilal romantizmi sona erince bu hadiselere katılan ve bir sınıf şuurundan ziyade asi bir romantizmin heyecanıyla veya tesadüflerle bu kervana karışan yabancılar içinde kendilerine birer yol seçmek göründü. Bunlar arasında geniş bir çözülme başladı. Ben de bir yabancıydım. Kendi küçük ölçüsünde bir şeyler düşünen, bir şeylere hazırlanan küçük bir yabancı. Ya ben ne olacaktım? Fakat bu soruyu kendi kendime sormak, onun cevabını araştırmak, kendi hakkımda kendim bir karar vermek için zaman henüz çok erkendi. Benim bu katıldığım kervanın peşinde aşacağım daha nice yollar, nice nice çöller ve aşamalar vardı. Otomat. Otomat ruhsuz bir yaratıktır ama ihtilallerin icra organlarında onun geçici olarak bir yeri ve bir fonksiyonu olabilir. Ama aydın bir insan bir otomat olursa bu onun evvela kendi kendini inkar edişidir ki toplum yapısında onun varlığı artık toplum içinde bir kayıp demektir. 20. Bölüm. 1923 sonunda Odessa'dan kalkan Krosnodar vapurunun ambarları Fransız limanları için buğday yüklüydü. Karadeniz'de sert bir hava içinde İstanbul'a doğru yol alan bu eski vapurun her dalgada her çivisi ayrı ayrı çatırdıyordu. Hele geceleri bu sesler korku veren, ürküntü veren iniltiler halini alırdı. Ama geminin komiseri gemi halkını her gece tayfa yemekhanesinde toplardı. Komiser bir gemi işçisiydi, iyi de konuşamıyordu ama bu hal onun her gece aynı şeyleri tekrar etmesine mani olmuyordu. ''Unutmayın ha'' diyordu, ''Fransa'ya buğday ihraç ediyoruz. Geçen seneler açtık, bu yıl ihracatçıyız. Buğdayımızı Fransızlara vererek Fransa'dan makineler ve yedek parçalar alacağız.'' Geminin yemekhanesi de Rusya'daki bütün yemekhaneler gibi lahana çorbası ve mahurka kokuyordu. Siyasi komiser her defasında yumruğunu yağlı masaya vurup sözlerini tekrarladıkça, gemi kaptanları, çarkçılar, gemi subayları ve bütün tayfalar başlarını hafif hafif öne doğru sallıyorlar, sanki bu sözleri unutmayacaklarına söz veriyorlarmış gibi hatibi tasdik ediyorlardı. Nihayet uzaktan Türkiye karaları göründü. Benim için de bir tur tamam oluyordu. Güvertede bir yere iliştim. Bu yolun başını ve sonunu heyecandan ziyade başımı omuzlarıma çökerten bir yorgunluk içinde düşünüyordum. 4 yıl kadar evveldi. Gene bir vapurun güvertesinde İstanbul'dan ayrılmıştım. Gene Karadeniz'in suları üzerinden Batum istikametinde yol alırken ne kadar hafiftim, ne kadar zindeydim. Her şey bana ne kadar kesin, aydınlık görünüyordu. Bir dünya harbinin daima ön siperlerde geçirdiğim ateşleri içinden çıkmıştım. Ama bu harp bizim memleketimiz için bir yenilgiyle bitmişti. Ama o zaman ben bu yenilgiyi kabul etmiyordum. İçimden de ne bir yorgunluk ne bir hayal kırıklığı duyuyordum. Bu bir geçici kader diyordum. Türk vatanı daha ne kadar uçsuz bucaksız. Türk'ün tarihinde daima saltanatlar yıkılmış, saltanatlar kurulmuştur. Gene öyle olacak. Devletimiz kurtulacak, hatta yeni devletler kuracağız. Hem belki ben de... İşte bu ülke için yola çıkmıştım. Uzak Türk illerine varacaktım ve bir gün Büyük Turan kurulacaktı. Evet, esir millet kurtulacak, yoksul millet zenginleşecek, azlık millet çoğalacaktı. Binlerce ve binlerce akranlarım, silah arkadaşlarım Anadolu'da canlarını dişlerine takarak öz toprağımız için çarpışırken, ben hatta tek başıma olsam bile bu uzak ve meçhul ülkelerde ülkünün bayrağını açacak, ana yurda yeni yurtlar katacaktım. Bütün bunlar bana kolay, kesin ve doğru olarak görünüyordu. Kendimi bahtını arayan bir atsız, bir yıldız şehzade sayıyordum. Dipnot. Eski bir Türk ananesine göre atsız, mülkü büyük kardeşine, davarı küçük kardeşine bırakıp babasının atını ve silahını alan ve bahtını aramak, yeni bir yurt kurmak için yola çıkan en küçük kardeş. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe diye yola çıkmıştım. Dipnot. Kuzgun, karga demektir. Devletin başıma konacağına da inanıyordum. Halbuki sonra ne oldu? Ergenekonu, kızıl elmayı, arayış, mektepte, medresede, şehirde, köyde bir havari çalışması. Sonra şüpheler, hayal kırıklıkları, harp. Daha sonra Kaf Dağı ötesinden bütün bozkırların harekete gelişi. Derbent kapılarını çalan Yecüc Mecüçler. Ejderhan balıkçısını da olduğu gibi hatırlıyordum. Ben ocağının duvarlarında çeşitli mozaiklerle renkli İran motifleri bulunan bir salonda, üzerine sırma cepkenli ipekli elbiseler ve mavi çiçekli bir şalvar giyen ay yüzlü sevgilimi beklerken, ayağında hantal keçe çizmeler taşıyan bir kazak ayağının bir itişiyle salonun kapısını nasıl açmıştı? Yerlere serilmiş kat kat acem halılarını çiğneyerek nasıl yaklaşmıştı? İlk göze çarpan şey kirli meşin kasketinin önündeki madalyondu. Bu madalyonun ortasında etrafını meşe dallarıyla buğday başaklarının çevirdiği bir dünya yuvarlağı vardı. Sonra bir sıra olaylar, toplumun hiyerarşisi birden çöküyor. Bakü'de toplanan Şark milletleri kurultayı, çekilen hançerler, sıyrılan kılıçlar. Yolumuz Şap denizine mi yoksa hadiseler, tehlikeler, masallara yakışan bir aşkın sonu ve nihayet şimale çıkan yol. Dağıstan'dan, Kuban'dan, Don Havzası ve Ukrayna'dan geçerken Volga'da 30 milyon insan açlıktan ölüyordu. Ne bir buğday tanesi, ne gökte bir ümit. Halbuki Moskova kenarındaki ormana vardığımız zaman bir büyük ateşin etrafında toplanan arkadaşlarına bir çocuk, İngiltere'deki işçi meselelerinden, Fas'ta Abdülkerim'in isyanından, Hint'ten, Çin'den bahsediyordu. Sonra artık toplum muammasını her taraftan tırtıklayan binlerce meseleleriyle dimağı durduracak kadar dolu geçen günler, Pamir'de, Sinkiang'da yükselen istifham, Çin meseleleri, Almanya'nın ihtilalin eşiğinde oluşu ve yolumuzun Ren'e mi, Atlantik'e mi çıkacağını düşündüğüm gece ve tefekkür heykeli. Fakat Olimp'te ilahlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Zeus yahut Jüpiter ise hasta yatağından inmeli. Moskova çayı ardındaki kasvetli fabrika yemekhanesinde lahana çorbası ve mahurka kokuları arasında konuşan adam ise boyuna istihsallerden, normlardan, makinelerden ve yedek parçalardan bahsediyordu. Tıpkı bizim geminin siyasi komiseri gibi. Ben bu gemiyi İstanbul limanında terk ettim. İstanbul'u ne kadar yadırgadım. İstanbul'da kendimi ne kadar yabancı buldum. Gemideyken boğaz uzaktan görününce karaya ayak basar basmaz az çok eski benliğime döneceğimi sanmıştım. Fakat şehirde etrafımı saran şeyler beni heyecanlandırmadı. Ne bir takım hatıralar, ne manzaralar, ne bazı tanıdıklar. Hiçbiri içimde artık ölmüş olan o eski basit fakat duygulu insanı uyandıramıyorlardı. Burası sanki şu benim bildiğim İstanbul değildi. Denizinin rengi o kadar cana yakın, görünüşü o kadar ilham veren, kubbeleri, minareleri, surları bizi mazimize bağlayan ve böylece kendinden bir parça yapan şu bizim İstanbul'umuz değildi. Her şeyi garip bir gözlük arkasından görüyor gibiydim. Beni getiren gemiden karaya ayak basıncaya kadar bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Fakat pek çabuk anladım ki ben artık ne eski ben ne de bu sokaklarda dolaşanlardan biriyim. Kafamda her şey sanki formülleşmişti. Kalıplara, şablonlara uydurulmuştu. Bütün kavramlar klişeleşmişti. Ben dünyayı ancak bunların perdesi arkasında görüyordum. Ne kadar değişmiştim. Şimdi bana göre İstanbul sadece bir yarı sömürge şehriydi. Şangay gibi, Hong Kong gibi, Bombay veya Kolombo gibi kozmopolit bir şehirdi. Benim için bu şehrin onlardan hiçbir farklı tarafı yoktu. Sonra İstanbul'da o şehirler gibi bir iktisadi hinterland açılırdı. Bu hinterland üstünde dünya kapitalistleri hiç durmadan birbirleriyle çarpışıyorlardı. Bu şehirler gibi İstanbul'da da yabancı sermayedarlarla işbirliği yapan kompradorlar tatlı su frenkleri otururdu. Bunlar yerli burjuvalarla el birliği yaparak sömürdükleri kıymetleri birbirleriyle paylaşırlardı. Hülasa artık dünyayı hep bana okutulan ve öğretilen şeylerin gözlüğü arkasından görüyordum. Nereye baksam bu yarı sömürge şehrini kapitalistlerin soyduğunu, yağma ettiklerini görüyordum. Evet tamam, metropollerde büyük sanayi memleketlerinde biriken sermayenin bir kaynağı da budur diyordum. Her rastladığım Rum, Ermeni mağaza sahiplerine kapitalistlerin uşağı, daha kalantor ve şapkalı yabancılara da kapitalist diye sıfatlar yakıştırıyordum. Onların dışında kalan insanlar da proleter yahut yarı proleterdiler. Bir güzel evin penceresinden bir piyano sesi gelince yahut önünden geçtiğim temizce bir köşkün terasına bir sofra kurulmuşsa, işte hain sermayedarlar, çalınmış haklarımızı tıkanıp duruyorlar diye bağırasım geliyordu. Limandaki yabancı ticaret gemileri bana dünyanın soyulmasını, gümrük rıhtımlarındaki mal yığınları, kapitalistlerin dünya pazarlarını istilasını hatırlatırdı. Hele bankalar finans kapitalizminin karargahlarıydılar. Boş bir gaz tenekesi, hatta bir çöp tenekesi bile bana dünya yüzündeki petrol mücadelesini düşündürürdü. Hemen dünyanın petrol magnatları, büyük şirketler birer birer isimleriyle hafızamda sıralanırdı. Petrol istihsal rakamları, pazarlar, rekabetler hemen kafamda harekete gelirdi. Bir salaş pur parçası bana Mısır'ın pamuk fellahlarını, Hint'in paryalarını, Virginia'da, Georgia'daki zenci pamuk işçileri meselelerini hatırlatırdı. Sonra bunların etrafında Mısır meselesi, Hint meselesi, Amerika'daki işçi birliklerinin el altından kapitalistlerle birleşip ameliye ihanetleri ve sonra birbirini tutmaz nice tedailer kafamı doldururdu. Hele her zabıta vakasını mutlak bir sınıf kavgası sayardım. Sanki hiç aksamadan işleyen bir çarkın ona bağlı bir çivisi gibi kafam kurulu bir makinenin içinde durmadan dönüyordu. Bu kompleksin dışına çıkmam kabil değil gibi görünüyordu. Artık bir otomat olmuştum. Tanıdıklarım bana şaşıyorlar, hatta benden kaçıyorlardı. Her açılan konuşmanın sonunu mutlaka dünya ekonomisine bağlıyordum. Bu ekonominin üstünde ise mutlaka çelişkiler, sömürge veya sınıf kavgaları hakimdi. Beni milli meselelere, günün olaylarına ve bu olayların alelade mütalaasına hiç kimse sürükleyemiyordu. Her konuşmayı daha başlarken kendi mantığıma çeviriyordum. Çabuk okunan, kısa zamanda bellenilen ve iyi tertip edilemeyen nazariyelerden etrafımı bıktırmıştım. Kendimi bir türlü bulamıyordum, ne yapacağımı da bilmiyordum. Gündüzleri Beşiktaş'ın harap bir ilk mektebinde hocalık yapıyordum. Dipnot, Barbaros Hayrettin İlkokulu, 1924. Bir sıra seyahatler, maceralar benim resmi evrakımı her tarafa savurmuştu. Bunların düzenlenmesi zaman isterdi. Ama Maarif İdaresi'nde evvelce aynı mektepte muallim olarak tanıştığımız biri bana bu ilk mektepte bir muallim vekilliği verdirebilmişti. Mektepten çıkınca da doğru bizim derginin idarehanesine koşardım. Dipnot, Aydınlık Mecmuası. Dergiyi asıl Doktor Şefik Hüsnü ile pedagog Sadrettin Celal çıkarıyorlardı. Ben onlara katıldım. Mecmuada Marx'ı, Marksizmi anlatan yazılar yazar yahut tercümeler yapardım. Bunları okuyan bazı gençler, mektep ve üniversite öğrencileri yazıhaneye gelip benimle konuşurlardı. Geceleri kenar mahallelere koşardım. Eskice bir elbise, bakımsız bir feste, kuytu, işçi kahvelerinde otururdum. Kendimce memleketin içtimai hayatını tetkik ederdim. Kitlenin içine karışmış olurdum. Yahut da daha ziyade üniversite gençlerinin devam ettikleri kahvelere gider onların hayatını görürdüm. Ama bu garip ve özenti ilgilerim beni havada bir fikir fonundan, günlük hayatın işlerine ve meselelerine doğru yaklaştırdığını da söylemem yerinde olur. Üniversitede okuyan gençlerin en büyük derdi işsizlik ve kitapsızlıktı. Bunlara yabancı dil öğretilemiyordu. Türkçede ise hemen hemen kitap yoktu. Hemen hiçbir hoca bir telif eser vermezdi. Yahut da verenler yok denecek kadar azdı. Bazı fakültelerde hocalardan çoğu derslerine muntazam gelmezlerdi. Yıllar eski püskü bir avuç not üstünde eriyip gidiyordu. Üniversitede hayat neredeyse bir vakit kaybından ibaretti. Vilayetlerden gelenlerin çoğu ise perişan bir takım han veya medrese odalarında yahut pis tavan aralarında yatarlardı. Ne okuyacakları kitap ne gidecekleri bir yer vardı. Gün bir türlü dolmuyordu, geceler kabus gibi çökerdi. Hele yağmurlu ve soğuk günlerde ve eğer kahveci olan borçla ödenmemişse, o izdihamlı ve kasvetli odalarda yorganın altına girip, gözleri tavanın çatlaklarına dikerek saatlerce düşünmekten başka yapacak işleri kalmazdı. O zaman da bu gençlerin bazı dernekleri, cemiyetleri vardı. Ara sıra mitingler, tartışmalar da olurdu. Bunların başında derslere alaka duymayan bir takım atılgan gençler bulunurdu. Ve dedikodusu birkaç gün sürer, sonra han ve medrese odaları gene eski durgunluğuna dönerdi. Oysa ki bu gençlerin hepsi de kitap, fikir, iş ve hareket istiyorlardı. Bunların hakkıydı. Bunları sağlamak ise onların yapabilecekleri şeyler değildi. Bu gençlere ağımın gelecek avları diye bakıyordum. İşçi çevrelerindeki insanlara gelince, evvela bunlar işçi değildir. eski sosyal köklerinden kopmuşlar fakat yeni zümreleriyle bağdaşmamışlardı. Çoğu iyi aile çocuklarıydı. Hepsinin gözünde efendilik, memurluk tütüyordu. Evlerinde yalnız eski hayatın özlemi vardı. Terbiyeli annelerin, henüz harap olmamış kız kardeşlerin ruhlarında eski babaların, aile reislerinin tesiri hala yaşıyordu. Bu babalar ya bir memur, ya bir subay, yahut mazbut geleneğe bağlı birer esnaftılar. Hepsi de hayatlarında çalışabildikleri yıllarda çocuklarının kendileri gibi olmalarını istemişlerdi. Fakat toplumun bütün nizamını sarsan bir harp, çöken bir imparatorluk, bütün eski nizamın değişmesi her şeyi bozmuştu. Gelir daralmış, para kıymetsizleşmişti. Babalar ölüp yahut bir köşede kötürümleşince bu ailelerin hepsinde çözülüş başlamıştı. Evde kalanların gözlerinde eski kilerler, Ramazan sofraları, kapalı fakat etrafındakileri de düşünen eski İstanbul hayatı tütüyordu. Halbuki şimdi çocuklar da ister istemez sokağa dökülüyorlardı. O zamana kadar cemiyetin bünyesinde yeri olmayan bir işçi kalabalığının ilk unsurları böyle doğuyordu. Bunlar gelecekteki fakat henüz görünmeyen milli sanayinin canlı sermayeleri olacaklardı. Ben dokuyacağım ağları bu şekilde kalabalığın üzerine kolayca atabileceğimi sanıyordum. Makaleler, dergiler, gazeteler, kitaplar derken dernekler, sendikalar, grevler. İşte bu sosyalist hareketin için olmasın diye de düşünüyordum. Gerçi bunun için önce bir sanayi lazımdı. Modern bir sanayi hareketi içinse ortada pek belirtiler yoktu. Hükümet ilk iktisadi şartlarını İzmir İktisat Kongresi'nde atmıştı, Şubat 1923. Ama bu şartlar esasında gümrük himayesine dayanmakla beraber tam bir liberalizmi temsil ediyordu. Geç doğmuş ve geç kalmış bir liberalizm. Vaktinde doğmamış bu çocuğun, yani bu geç kalmış liberalizmin gelişeceği şüpheliydi. Çünkü harp dünyayı artık ikiye ayırmıştı. Dünyada serbest pazar parçalanmıştı. İzmir Kongresi'nde atılan sloganlar örneğin Mithat Paşa zamanında tatbike konulmaya başlansaydı, o zaman her şey yerinde ve vaktinde sayılırdı. Osmanlı İmparatorluğu hiç olmazsa Çar Rusyası kadar sanayileşebilirdi. Fakat Birinci Dünya Harbi sonunda kapitalizm dünyanın ikiye parçalanışıyla zaten kendi krizi içine girmişti. Bir tarafta sosyalist, bir tarafta kapitalist ekonominin çarkları daha şimdiden birbirine çarpıyordu. Avrupa dünyanın iktisadi merkezi olmak vasfını kaybetmişti. Hülasa dünya enteresan bir çağ dönümü yaşıyordu. Ben bütün bunların içinde elbette kendi yerimi bulur, ağlarımı dilediğim gibi örerim diyordum. Fakat tam bu sırada Ankara'dan gelen bir emirle dergimiz kapatıldı. Birkaç gün sonra da tevkif olunacağımızı öğrendik. Ağını geren avcının şimdi kendisi bir ağa düşmüştü. Eriyen bir mum gibi. Hüküm gecelerinden önce biz kendimize döneriz. İç alemimizle karşılaştığımız benliğimiz, artık bildiğimiz, daha doğrusu zannettiğimiz benliğimiz değildir. Bu bildiğimiz veya zannettiğimiz benliğimiz bir eğreti giysi gibi üstümüzden sıyrılır. Ama eğer bu imtihandan muzaffer çıkabilirsek toplum içinde fonksiyonumuz devam edecek demektir. 21. Bölüm. O gece tevkif edileceğimi biliyordum. Aydınlık dergisinin sahibi ve bazı yazarlar memleketi terk ediyorlardı. Dipnot: Doktor Şefik Hüsnü, şair Nazım Hikmet ve benzerleri. Bir karar karşısındaydım. Kararımı verdim. Memlekette kalacaktım. Benim kaderim artık bu toprağa bağlıydı. Büyükdere'de ve bu Boğaz köyünün tenha bir kenarında bakımsız bir bahçe evinde oturuyorduk. Ev halkını zaten daimi bir endişe içinde yaşatıyordum. O gece eve geldiğim zaman evi ve bahçesini sivil bir emniyet ekibi tarafından sarılmış buldum. Polisler gerçi görülmüyorlardı. Fakat ben onların yerlerini her birini kendi elimle yerleştirmiş gibi kesin olarak biliyordum. Birçoklarıyla da sanki eski fakat gizli bir aşinalığım var gibiydi. İyi veya fena havalarda geceleri bu evin etrafına veya bahçenin kuytu köşelerinde yerlerini alırlardı, beklerlerdi. Bu gece burada son vazifelerini yapıyorlardı. Onlar aldıkları emirleri yerine getirecekler, benim de hürriyetim artık sona erecekti. Ondan sonrası gecenin bu saatinde şu karşıda seyrilen denizden daha derin bir karanlığa gömülüyordu.''